Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize dünya hayatında mutlu olmanın, sürekli manevi terakki peşinde olmanın, nankörlükten kurtulup şükreden bir kul olmaya çalışmanın, şükrümüzü daha da artırmaya çalışmanın yollarını öğretiyor ve bize bir rehberlik, bu konuda rehberlik yapıyor ve hepimizin çok rahatlıkla anlayıp tatbik edebileceğimiz bir metot, bir usul öğretiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, eğer diyor, dünyada elinizde bulunanlara razı olmak istiyorsanız, kanaat ehli olmak istiyorsanız ve o nimetleri de görüp onlara şükretmek duygusunu daha derinden hissetmek istiyorsanız, size şunu tavsiye ediyorum. Maddi bakımdan, dünyevi bakımdan sürekli sizden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara maddi bakımdan, yemesi, içmesi, parası, pulu, bu bakımdan hep sizden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Eğer kendinizden daha aşağı olanlara bakarsanız maddi bakımdan, halinize şükredersiniz. Dersiniz ki, ya benim şöyle veya böyle içinde kaldığım mülk veya kira, içinde kalabildiğim, akşam gittiğim zaman içinde israf edebildiğim, mütevazi de olsa bir evim var mı? Var. Ama hiç evi olmayan insanlar da var. İşte bir emniyet içerisinde miyim? Yani başıma bir bomba yağmıyor mu? Bir düşman çizmesi altında değil miyim? Bu çok büyük bir nimet. Bakmamız lazım. Nice insanlar savaş ortamında bulunuyorlar. Başlarına bomba yağıyor, evleri, barkları yıkılabiliyor. Dolayısıyla o zaman onlara baktığımız zaman evi olmayan, barkı olmayan, sokaklarda kalan, kamplarda kalan insana baktığımız zaman sahip olduğumuz o nimetin ne kadar kıymetli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Eğer diyor böyle yaparsanız Allah'ın nimetini küçümsememeniz için en uygun olanı budur. Yani o nimetten mahrum kalan düşündükçe insanın şükrü artar. Hani yolda giderken babasının yakasına yapışıp da babacığım ayakkabı şu marka olmasa giymeyem diyen bir çocuğun işte yürürken orada ayakları kesik bir çocuk görünceki hali gibi olması lazım. Diyor ki bak evladım diyor, sen ayakkabı istiyorsun, ayakkabının da güzelini istiyorsun. Fakat bu da senin gibi bir insan ama onun ayakkabı giyecek ayağı yok. Şimdi bu tabii nimetler her bakımdan, yani sahip olduğumuz bütün nimetleri buna örnek verebiliriz. Yani ister sıhhatimiz, bedeni, azalarımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, kalbimiz, elimiz, ayağımız ve yine sahip olduğumuz diğer evimiz, barkımız, elimizdeki imkanlarımız, bütün bunlara, bunlardan mahrum olan, bunlardan daha aşağı seviyede bulunan Cenab-ı Hakk'ın kullarına baktığımız zaman bu bir imtihandır. O zaman halimize şükrederiz, nimetleri küçümsemeyiz. O nimetlerin ne kadar büyük nimetler olduğunu görürüz ve böyle olunca da daha fazla şükrümüz artar. Ama eğer kendimizden üstün olanlara bakarsak, Efendimiz bakmayın diyor. Maddi bakımdan kendinizden üstün olanlara bakmayın diyor. Baktığımız zaman ne olur? Baktığımız zaman onların elindekini büyük görürüz. Bu kez kendi elimizdekini küçük görmeye başlarız. Böyle olunca da ya neyim var ki demeye başlarız. İşte az, param az, pulum az, işte kaldığım ev şöyle, bindiğim araba böyle. Yani arabası olmayan milyonlarca insan vardır. Bu kez yani kişi kendi arabasını küçük görmeye başlar. Yani işte mecbur kaldım buna biniyorum gibi bir nankörlük duygusu içerisinde o nimeti kullanabilir. Dolayısıyla Efendimizin bu bize tavsiye ettiği bu prensip, bu kaide gerçekten hayatta mutlu olmanın, şükreden bir kul olmanın çok önemli bir kaidesidir. Efendimiz Aleyhisselam diğer taraftan da bizi takva olarak, maneviyat olarak, Allah'a kulluk olarak kendimizden üstün olanlara bakmamızı öğretiyor sevgili Peygamberimiz. Eğer manevi bakımdan kendinizden üstün olanlara bakarsanız bu kez kendi halinizi düşük görürsünüz. Kendi takvanızı az görürsünüz. Kendi kulluğunuzu zayıf görürsünüz. Onları daha da geliştirmeye çalışırsınız. Yani keşke şunun gibi cömert olsam. Keşke şunun gibi müttaki olabilsem. Keşke şunun gibi namazlarımı dikkatli kılabilsem tarzında hep iyiye doğru onlar bizi cezbeder, çeker, sevk eder. Maneviyat bakımından kendinizi aşağı olanlara bakmayın buyur Efendimiz Aleyhisselam. Baktığınız zaman bu kez kendinizi üstün görürsünüz. Yani Allah korusun bu kibre de insanı sevk edebilir. Yani günahsız görebilirsiniz. Yani tezkiye olmuş şeklinde zannedebilirsiniz. Halbuki hiç kimsenin kendini tezkiye etme, temizleme, temiz görme hakkı yok. Ayet-i kerimede فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى. Kendi nefsinizi temize çıkarmayın. Kim daha takva sahibi Allah onu çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla işte o namazı bile kılmıyor. Ben kılıyorum. O cumaya bile gitmiyor. İşte efendim şu günahları işliyor ben işlemiyorum. Dolayısıyla benim halim gayet güzel. Başka bir şey yapmama gerek yok. Halimi daha da iyileştirmeye gerek yok tarzında bir işba hali, bir doygunluk hali söz konusu olabilir. Onun için bu Efendimizin öğrettiği bu prensipleri tam uyguladığımız zaman hem maddi bakımından çok huzurlu, şükreden bir kul oluruz. Hem de manevi bakımdan sürekli kendimizi daha iyiye doğru geliştirme cehdi gayet içerisinde oluruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bizi pek çok menfi duygulardan, menfi kalbi vasıflardan, hastalıklardan sakındırıyor. Efendimiz Aleyhisselam da o ayet-i kerimelerin tefsiri mahiyetinde bunları daha da anlaşılır hale getirerek bize öğretiyor. Bu tehlikeli hastalıklardan, kalbi marazlardan birisinde kibir olduğunu söylemiştik ve söylüyoruz. Tabii ki bu bir hastalıktır, kibir kalbe arız olan bir hastalıktır. Ve oraya bu hastalık bulaştığı zaman böyle bir hastalığa tutulan kalp ve onun sahibi farklı infialler gösterebilir. Bu kibrin farklı farklı yansımaları olumsuz anlamda olabilir. Mesela kibirli insan kendini dev aynasında görür. Hali vakti yerindeyse kendisi gibi olmayan birçok insanın karşılaştığı sıkıntılardan uzak olması, dilediğine dilediği zaman ulaşabilmesi, istediklerini başkalarına yaptırabilmesi gibi kolaylıklar onu kimseye muhtaç olmadığını düşünmeye sevk eder. Çevresindekilerin eleştirileri ve uyarıları onun için bir değer ifade etmez. Benim kimseye ihtiyacım yok der. Kendi aklını, kendi kararlarını, kendi reyini en doğru, en güzel rey olarak görür. Kimseye muhtaç olmadığını düşünür. Bir böyle gereksiz bir isteğine hali zuhur edebilir. Tıpkı getirdikleri emirleri beğenmedikleri için büyüklük taslayan, peygamberlerini yalanlayan ve hatta öldüren müşrikler gibi, münkirler gibi bu kişinin de bu kibir kalbini perdeler ve onun gerçeği görmesini engeller. Kendisinin her şeyi iyi bildiğinden emin olan, zekasına hayran bu kendini beğenmiş insan, asla hata yapmayacağını, kendisine bir kötülük dokunmayacağını ve elindekilerin bir gün yok olmayacağını zanneder. Yahsebu enne malehu ahlede, malına güvenerek, zenginliğine güvenerek, kendisini başkasından üstün gören bu kişi ve başkalarını tahkir eden, onları alay eden, onların gıybetini yapan kişi sanır ki bu mal beni ebedi kılacak, ebediyen bu mal benim elimden gitmeyecek. Böyle bir yanlış duyguya, yalan aslı olmayan duyguya kapılır. Malına, makamına, nüfuzuna güvenerek bu nimetlerin geçici birer imtihan vesilesi olduğunu aklına bile getirmez. Kendisini var eden bu nimetlere sımsıkı sarılır. Onları kimseye paylaşmak istemez, cimrileşir ve bencilleşir. Dahası bu nimetleri hak ettiğini ve hatta kendisinin elde ettiğini düşünerek kullara teşekkürü ve Rabbine şükrü de unutur. Nitekim Kur'an-ı Kerim böbürlenip duran bu şımarık insanların bu psikolojik hallerini, tavırlarını pek çok ayette dile getirmektedir. Hud suresinin 9-10. Ayetlerinde de mealen şöyle buyurmaktadır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, bir nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ümidini büsbütün kaybeder, keser ve bir nankör kesiliverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, o hastalığı, o sıkıntıyı ondan alır da peşinden bir nimet ona ulaştırırsak, o zaman da tam tersi bir tefrit noktasına savrulur. Bu kez der ki, ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي, bütün kötülükler benden gitti, bir daha bana böyle bir hastalık, kötülük, bir sıkıntı gelmeyecek düşünür. Ama Cenab-ı Hak bundan bir istisna yapmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, اِلَّذِينَ اٰمَنُوا عَمُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيرٌ. Bu, işte imanıyla, takvasıyla, ihlasıyla bir güzel bir terbiye görmemiş nefsin halleridir. İslam ahlakıyla, İslam adabıyla edeplenmemiş, bir tezkiye, terbiye sürecinden geçmemiş, arınmamış, temizlenmemiş ham insan böyledir. Nimete sevinir, belaya üzülür ve tamamen onların kontrolünde, onun esiri olur. Ama bir türlü Allah'ı aklına getirmez. Yani kendisini imtihan edenin nimetli olsun veya azaplı olsun, imtihan edenin Cenab-ı Hak olduğunu aklına getirmez. Sadece o gelen gidene göre bir tavır sergiler. Ama illellezine amenu ve amilus salihat, iman edip salih amel işleyenler, sabredenler, onlar böyle yapmazlar. Musibet gelirse sabrederler, nimet gelirse şükrederler, her halükarda Cenab-ı Hakk'a yönelirler ve Cenab-ı Hak da onları ne yapar? Büyük bir mükafatla mükafatlandırır. Dolayısıyla böyle işte nimet gelince nankör kesilen, nimet gidince ümidini kesen ve kötülükler benden gitti diye bir zanna kapılan bu kişiler, kibirli kimseler bu sevimsiz halleriyle dostlarını da kaybeder. Kendisinden yararlanmaya çalışan dal kavukları dostu sanır. Böylece gerçekleri örterek kişinin kendi kurduğu hayal dünyasında yaşanması neden olduğu için Allah Resulü kibri şöyle tanımlamıştır. Kibir, hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Kibri Efendimiz böyle tarif ediyor. Gerçeği, yani Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurduğu, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de, diğer ilahi kitaplarda, Efendimiz Aleyhisselam'ın diliyle beyan buyurduğu ne kadar gerçekler varsa bunları kabul etmek tevazudur ve bunları reddetmek, inkar etmek kibirdir ve insanları küçük görmek de yine kibirdir. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, insana daima kötülüğü ve hayasızlığı emrettiğinden, apaçık bir düşman olarak tanıtılan şeytanın, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen en belirgin özelliği kibirdir. Eba ve stekbara ve kalemler kafirin. Yani Cenab-ı Hak ona Adem'i secde dediği zaman oradaki sergilediği tavır nedir? Eba, bundan çekinmek, direnmek, Allah'ın emrine karşı direnmek ve stekbara, büyüklenmek. Ben Adem'e secde edecek kişi değilim. Ona secde etmek bana yaraşmaz. Ve kalemler kafirin ve kafirlerden olmak. Üç tane önemli menfi vasfı burada dile getirmiş olmaktadır. Allah Teala insanı yarattığı zaman meleklerine ona saygı ile eğilmelerini, secde etmelerini emretmişti. Bu buyruğa iblis dışında bütün melekler uymuşlardı. İblis ise Rabbine karşı gelmiş, Adem karşısında eğilmekten yüz çevirmiş ve büyüklenmişti. Bakara 34. ayet-i kerimede dile getirildiği gibi, Yüce Allah kendisine sana emrettiğim zaman seni saygıyla Adem'e eğilmekten, secde etmekten ne alıkoydu diye sorduğunda şöyle cevap vermişti. Ene hayrum min, halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Tabi şeytanın böyle bir kıyasta bulunması doğru bir kıyas değil. Çünkü önermeleri de yanlış. Niye yanlış? Çünkü onun ateşin topraktan, çamurdan daha üstün olduğu ile ilgili düşüncesi ve bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Yani Cenab-ı Hak daha önce ona bir bilgi verseydi, bir ayet indirseydi, ben toprağı yarattım, çamuru yarattım, ateşi yarattım, ateşi çamurdan üstün yaptım. Dolayısıyla ateşten yaratılanlar çamurdan yaratılan üstündür tarzında Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir ölçü olsaydı ve bunu da efendim bildirmiş olsaydı ve böyle kesin bir delil şeytan elinde bulunsaydı, sonra bu delillere dayanarak Cenab-ı Hakk'a böyle bir itirazda bulunsaydı belki haklı olabilirdi. Ama kendi kendine, yani Allah'a sormadan, Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemeden, tamamen kendi nefsani arzusu ile bir kıymetlendirmede bulunarak, değerlendirme bulunarak, bana göre ateş çamurdan üstündür tarzında bir iddia ortaya atarak, sonra oradan hareketle kendisinin Adem'den üstün olduğunu söylemekte ve bu şekilde Allah'a karşı gelmektedir. Bu da işte onun bir kibri olarak bize örnek gösterilmektedir. Kaçınılması gereken bir örnek. Böylece kibir ve gurur şeytanın Hakk'ın huzurundan kovularak lanetlenmesine neden olmuştu. Cenab-ı Hak onu kendi huzurundan kovmuş ve kıyamete kadar da mel'un, lanetli olarak anılmıştı. Şeytanı şeytan yapan kibir, tarih boyunca pek çok insanın yoldan çıkmasına sebebiyet vererek Hakk'ı yalanlayanların ve isyancıların ortak özelliği olmuştur. Nitekim kendisine anahtarlarını güçlü bir topluluğun zorlukta taşıyabildiği, eşi benzeri görülmemiş bir servet sahibi olan Karun, halbuki Cenab-ı Hak ona, sana da efendim ona da biz verdik diyor onu. Yani Karun'a sahip olmuş olduğu o hazineleri, şunlar bunları Cenab-ı Hak biz verdik diyor. Çünkü bütün malı mülkün sahibi Cenab-ı Hak olduğu için kimsenin kendine ait bir malı mülkü söz konusu değil. Ama ne yaptı Karun? Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir diyerek kibirlendi. Yere göğe sığmayan nefsi Hazreti Musa'ya tabi olmayı hazmedemedi ve sonunda isyanı seçti ve bütün fehasefna bihi ve bidaril ard, biz diyor onu da bütün saraylarını da malını da mülkünü de yerin dibine geçiriverdik. Yani isyanı seçti, kibri seçti ama sonu ne oldu? Hüsran oldu. Şeytanın sonu gibi oldu. Firavun da böyle. Peki Firavun'un kibri nereye kadar varmıştı? O çok daha ileri gitmiş ve ene rabbukumul a'la, ben sizin en yüce Rabbinizim diyecek derecede bir noktaya varmıştı ve ilahlık iddiasında bulunmuştu. Demek ki bu kibir hastalığı öyle bir kötü bir hastalık ki bir kalbe bulaştığı zaman eğer tedavi edilmezse onu Karun gibi bütün malı mülkü kendinden bilmeye ve haşa Firavun gibi kendisini en yüce Rab olarak ilan etmeye kadar kişiyi götürebiliyor ve böyle bir tehlike söz konusu olabiliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem cephe alan müşriklerin de inkar etmelerinin, onu yalanlamalarının en büyük sebebi yine kibirleriydi. Kendilerini büyük görmeleriydi. Efendimiz Aleyhisselam'ı küçük görmeleri ve tahkir etmeleriydi. Toplumun önde gelenleri, halk içinde söz sahibi olmayan, gelir düzeyi düşük, fakir, öksüz ve yetim birine, Efendimiz Aleyhisselam'ı kastederek, gökten vahiy geldiğine inanmak istememişlerdir. Ve bu ayet-i kerimelere yansımıştır onların bu konuşmaları veyahut da bu yaklaşımları. Demişlerdir ki, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةِ نَعْظِيمٍ. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama, عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةِ عَظِيمٍ, yani azım sıfatı kimin sıfatı olmuş oluyor? Adamın sıfatı. Niye? Onlara göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem azim değil, racun azim değil. O efendim şahsun daifun, fakirun, zelilun. Onların nezdinde Muhammed aleyhisselam kendisine vahiy verecek bir derecede, bir kıvamda büyük bir adam değil. Ne olacakmış? Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmesi lazımdı. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Efendimiz'i küçük görüyorlar, kendilerini büyük görüyorlar. Kendilerini üstün sayan bu kişiler, Efendimiz Aleyhisselam'a geldiklerinde onun yanında nüfuzu olmayan zayıf, fakir sahabileri görünce onlarla oturmaya tenezzül etmemişler ve Allah Resulüne biz senin yanına geldiğimiz zaman onları, o zayıfları, köleleri yanından kaldır demişlerdi. Ayrıca üstünlüklerinin belli olması için kendisiyle konuşmaya geldiklerinde oturmak üzere Resulullah'tan özel bir yer tahsis etmesini istemişlerdi. Gerçekten bu tabi Efendimiz Aleyhisselam'a zaman zaman ayet-i kerimelerde hatırlatmalar yapılmaktadır bununla ilgili olarak. Mesela Kehf suresinde, Kehf suresinin 26. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, Estağfirullah, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Resulüm, işte sabah akşam Allah'ı zikreden, sadece Allah'ın rızasını kastederek namazını kılan, tesbihatını yapan, kuluna devam eden bu kişilerle beraber bulunmaya nefsini sabrettir. Sabırlı ol. Sakın gözünü onlardan ayırma. Onlardan gözünü efendim çekip de böyle daha böyle şu zengin, şu itibarlı ama onunla ilgilenelim, alakalı olayım falan tarzında gözünü onlardan ayırma. Turidu ziynetil hayati dünya. Dünya hayatının ziynetini, işte onlar itibarlı insanlara beraber olma tarzında bunu murat ederek, isteyerek aman ha gözünü o müşriklerin zayıf gördüğü, tahkir ettiği ama Allah'ın çok değer verdiği o köleler, fakirler, fukaralar ama iyi Müslümanlar, onlardan ayırma ve kesinlikle o müşriklerin de böyle kibirli müşriklerin de taleplerine asla kulak asma diye uyarılar geldi. Yine ayet-i kerimelerde bu husus çokça dile getirilmektedir. Ama burada ne var? Burada o müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmemelerinin önündeki en büyük handikapın, en büyük hendeyin, engelin onların kibirleri olduğu ortaya konmuş olmaktadır. Kibir, kıskançlık, cimrilik, açgözlülük, nankörlük ve bencillik gibi Müslümana yaraşmayan pek çok kötü duyguyu, hatta Cenab-ı Hakk'a isyanı beraberinde getirir ve bu duyguların hakim olduğu kalpte Müslümanlık alameti olan merhamet, sevgi, güvenli duygular gelişmez. Yani kötü duygular birbirini çeker. Kötü duygular hep birbirlerinin yanında bulunur. Eğer bir insan kibir varsa otomatikmen bir mıknatıs gibi, kalpte kibir varsa mıknatıs gibi otomatikmen kıskançlığı, cimriliği, açgözlülüğü, nankörlüğü, bencilliği böyle hepsini toplar yanına doğru. Böyle olunca da bu menfi duyguların mukabil olan güzel duygular, sevgi gibi, merhamet gibi, güven gibi duygular da bu kez kaybolur gider. Bunun için sevgili peygamberimiz güzel giyinmekten hoşlandığını ancak bunun kibir anlamına geldiğinden endişe ettiğini söyleyen bir kişiye kalbinin ne hissettiğini sormuş. O kimse hakkı bilen ve onunla mutmain olan bir kalbe sahip olduğunu söyleyince ya Resulallah ben Cenab-ı Hakk'ı biliyorum, Cenab-ı Hakk'ı seviyorum ve ondan korkuyorum. Yani bir başka birisinde kendimden küçük görmüyorum, kendimi büyük görmüyorum deyince böyle bir kalpte kibir olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca kendini başkalarından büyük gören bu tür insanların çoğalması İslam dininin öngördüğü fertlerin birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi kaynaştığı, dayanışmaya ve paylaşıma dayalı toplumu oluşturmaya engel olur şüphesiz. Bu nedenle Yüce İslam dinimizde kibirden kaçınmanın gerektiği üzerinde önemli durulmuştur. Cenab-ı Hak inşallah bütün menfi duygular, kalbi hastalıklar, nefsani hastalıklar bunlardan hem nefsimizi hem kalbimizi arındırmaya gayret göstermeyi Cenab-ı Hak ve bu konuda muvaffak olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Ve bunlar içerisinde çok büyük bir hastalık olan kibirden de Cenab-ı Hak hepimizi korusun diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.